Ayrım 29.
Hemen kendini yüzüstü yere attı. Yanında birliğin telefoncusu duruyordu. Arkalarında sık ve büyük bir orman vardı. Önleri göz alabildiğine uzanan tarlalarla kaplıydı. İşte beyazlar buradan saldırıya geçmişlerdi. Şimdi beyazlar Yuri'nin çok yakınlarına kadar gelmişlerdi. Yuri onların yüzlerini görebiliyordu. Bunlar kentlerden gönüllü yazılan delikanlılar ve ikinci kez askere çağrılan delikanlıların babası yerindeki yaşlılardı. Çoğunluk ya lisenin son sınıfından ya da üniversitenin ilk sınıflarından ayrılıp askere yazılmış olan gençlerdi. Yuri bunların hiçbirini tanımıyordu ama hiçbiri yabancı gelmiyordu ona. Kimileri ona okul arkadaşlarını anımsatıyor, acaba onların küçük kardeşleri olabilir mi diye düşünüyordu. Diğerlerine bir tiyatroda ya da sokakta rastlamış gibi oluyordu. Bu yüzleri anlamlı, zeki bakışlı insanlara karşı bir yakınlık duyuyordu. Bunlar onun türünden, onun anlayışında insanlardı. Görev dedikleri şeye karşı garipsenecek bir anlayışları vardı. İçleri gereksiz bir cesaret ve körü körüne bir atılganlıkla doluydu. Göğüslerini kabartarak dimdik geliyorlardı. Arazi düz olmasına rağmen saklanabilecekleri, kendilerini bir dereceye kadar koruyabilecekleri girintiler, çıkıntılar, tümsekler vardı. Ama onlar dağınık bir durumda geliyor, çetecilerin kurşunlarına hedef oluyorlardı. Geniş, çıplak, ortasından kurumuş bir ağaç vardı. Belki üzerine yıldırım düşmüş, belki de ateş alanındaki vuruşmaların etkisiyle kapkara kesilmişti. Beyazların gönüllü askerlerin her biri yanından geçerken bu ağacın arkasında saklanma gereksinimi duyuyor, sonra bu istekten vazgeçip ilerlemeye devam ediyordu. Çetecilerin kurşunları sayılıydı. Hepsine kurşunlarını dikkatli kullanmaları, uzak mesafelere ateş etmemeleri emredilmişti. Yalnızca düşman çok yaklaştığı zaman ateş ediyorlardı. Yuri'nin silahı yoktu. Çimenlerin üzerine dümdüz uzanmış çevresini seyrediyordu. Ölümlerine yiğitçe, istekle koşan bu delikanlıların tarafını tutuyordu. Bütün benliğiyle onların başarılı olmaları için dua ediyordu. Bu gençler ruh, düşünce ve ahlak açısından kendisiyle aynı olan ailelerin çocuklarıydılar. Aynı okullarda okumuşlar, aynı terbiye kurallarına göre yetiştirilmişlerdi. İçinden tarlanın ortasına atılıp onların tarafına geçmek geldi. Böylece kurtulmuş olacaktı. Ama yapacağı şey de çok tehlikeliydi. Elleri yukarıda ortaya çıktığı an onu çeteciler kalleşlik edip kaçtığı için arkasından, beyazlar da yanlış bir anlayışla önden vururlardı. Böyle bir durumda başına neyin geleceğini çok iyi biliyordu. Çünkü birçok kez kaçma planları hazırlamış, ardından da vazgeçmişti. Başaramayacağını, sonunda zararlı çıkacağını anlamıştı. Böylece duygularına kapılmamaya çalışarak olduğu yerde kaldı, çarpışmayı izlemeye devam etti. İnsanların ölüm kalım savaşı sürerken böyle eli kolu bağlı bir durumda kalınamazdı. İnsan dayanıklılığının dışında bir şeydi bu. Kendisini tutsak olarak tutanlara duyduğu bağlılık duygusundan ileri gelmiyordu. Hatta kendi yaşamını korumak için de değildi. Yalnızca yaşamın gerektirdiği, gözlerinin önünde akan olayların etkisiyle yapması zorunlu olan şeydi. Tarafsız kalmasına olanak yoktu. Onun da herkes gibi bir şeyler yapması gerekiyordu. Bir savaş oluyor, ona ve yoldaşlarını ateş ediyorlardı. Onun da ateş edenlere ateş etmesi gerekirdi. Bu yüzden yanındaki telefoncu arkadaşı şöyle bir titreyip sonra da hareketsiz kalınca Yuri adamın üstüne tırmandı, silahını ve kurşunlarını aldı. Arkasından da ateş etmeye başladı. Ama beğendiği, onlara bir yakınlık duyduğu için delikanlıları ateş etmiyor, tarlanın ortasındaki ağaca nişan alıyordu. Sonra da ağacın iki yanında kimsecikler olmadığı zaman tetiği çekiyordu. Savaşın sonuna dek bu taktiği devam ettirdi. Yuri ateş ettikçe ağacın dallarından dört bir yana tahta parçaları saçılıyordu. Ne var ki ne kadar dikkatli davranırsa davransın kendisiyle ağaç arasına en kritik anlarda gençlerden biri giriyordu. Yuri bunlardan iki tanesini yaraladı. Üçüncüsü ağacın dibine düştü. Uzaktan ölmüş gibi duruyordu. Sonunda beyazların komutanı saldırının yararsızlığını fark etti, kuvvetlerine çekilme emri verdi. Çeteciler kalabalık değillerdi. Asıl kuvvetin büyük bölümü yürüyüş halindeydi. Diğerleri de ilerideki başka bir düşman kuvvetiyle savaşıyorlardı. Ne kadar az olduklarını göstermemek için beyazların peşine düşmediler. Yuri'nin asistanı Angeler sedye taşıyan iki askerle birlikte çıka geldi. Yuri belki bir canlılık izi bulurum umuduyla telefoncunun üstüne eğildi, göğsünü açtı. Ama adamın kalbi çoktan durmuştu. Ölünün boynundan ipek kurdeleyle asılmış bir muska sarkıyordu. Muskanın içinden bir bez parçasının arasına dikilmiş, kat kat bölünmüş bir kağıt çıktı. Yuri kağıdı açtı. Kağıt o kadar eskimişti ki neredeyse parçaları elinden düşüp etrafa yayılacaktı. Bunda İncil'den bir parça yazılıydı. taşıyana yüreklilik vermesi, onu tehlikeden koruması için yazılmıştı. Son İmparatorluk Savaşı'nda askerler hep bu duayı boyunlarında taşırlar ya da dudaklarından düşürmezlerdi. Tutsak olanlar geceleri sorguya çekilmeye götürüldükleri zaman bu duayı okurlardı. Yuri telefoncuyu olduğu yerde bırakarak az önce ağacın dibine düşen genç beyaz askerin yanına yaklaştı. Çocuk denecek yaştaki askerin yüzünde büyük bir temizliğin ve acının çizgileri vardı. Yuri onu niçin vurdum diye düşündü. Delikanlının ceketinin düğmelerini çözdü, göğsünü açtı. Dikkatli bir el, belki de annesinin elleri ceketin astarına delikanlının adını işlemişti. Seryoska Rantseviç adlı delikanlının boynundaki zincirden muska daha çok tütün kutusuna benzeyen bir başka altın muhafaza sarkıyordu. Kutu sanki çivi çakılmış gibi delinmişti. Kutunun içinden bir kağıt parçası kayıp düştü. Yuri eğilip aldı. Hayret, telefoncunun muskasındaki aynı dua yazılıydı. Ama bu seferki çok dikkatlice ve aslına uygun olarak yazılmıştı. Bu sırada Seryoska kımıldadı, inledi, yaşıyordu. Daha sonra hafifçe yaralandığı anlaşıldı. Kurşun annesinin taktığı altın muhafızaya çarparak sapmıştı. Ama şimdi bu baygın askeri ne yapacaktı? Acımasızlığın en kan dökücü dönemine vardığı bir zamanda yaşıyorlardı. Tutsaklar genel karargaha götürülmüyor, hele yaralı tutsaklar dava savaş alanında birer bıçak vuruşuyla öldürülüyorlardı. Yuri'nin aklına çılgınca bir fikir geldi. Seryoska'yı çetecilere katılan en yeni asker olarak göstermeleri mümkündü. Hemen ölü telefoncunun elbiselerini çıkardı, Seryoska'ya giydirdi. Angela'larla birlikte Seryoska'yı tedavi ederek yaşama döndürdüler. Delikanlı, niyetinin tekrar Kolçak ordusuna dönüp Kızıllara karşı çarpışmak olduğunu saklamamasına rağmen onu azlettiler. Çetecilerin yanından kaçıp gitmesine yardım ettiler. 5. Sonbahar gelince çeteciler Tilki Burnu denen yerde karargah kurdular. Burnun üç yanını hızla akan bir ırmak kuşatmıştı. Geçen kış burada beyazlar kalmışlar, köylülerin yardımıyla geçinmişlerdi. Ama baharda kurdukları evleri siperleri yıkmadan çıkıp gitmişlerdi. Şimdi onların bıraktığı her şeyi çeteciler kullanıyordu. Yuri, Liberius Mikolitsin'le aynı sığınağı paylaşıyordu. Liberius iki gecedir durmadan konuşarak Yuri'ye rahat vermiyordu. Acaba sevgili babam şu anda ne yapıyordur dersiniz? Yuri kendi kendine bıktım usandım bu saçmalıklardan diyerek içini çekti. Ne kadar da babasına benziyor. Önceki konuşmalarınızdan anladığıma göre kendisini oldukça iyi tanıyorsunuz. Onu beğendiğinizi de görüyorum. Bu konuda başka neler söyleyebilirsiniz? Bana bak. Liberius Averşiveiç, yarın bir seçim toplantısı yapılacak. Kaçak içki yapan askerlerin yargılanması da başlayacak. Lajos'ta bu dava için gerekli dosyayı hazırlamış değiliz. İki gecedir de gözüme uyku girmedi. Bu sorunu daha sonra konuşamaz mıyız? Çok yorgunum. Her neyse, benim ihtiyar hakkında ne düşündüğünüzü söyleyin. Bir kere baban ihtiyar değil. Baban için neden böyle bir sıfat kullandığını anlamıyorum. Neyse anlatayım. Daha önce birkaç kez söylediğim gibi ben sosyalizm çeşitlerinden bir şey anlamam. Benim için sosyalizm de bolşevizm de aynı şeydir. Baban Rusya'nın son karışıklıklarına, düzensizliklerine neden olanlardan biri. Devrimci bir karakteri var. Bu bir övgü mü yoksa yergi mi? Bir kez daha tartışmayı daha uygun bir zamana bırakmanı rica ediyorum. Kokaini çok kullanıyorsun. Elindeki kokain miktarını hızla eritiyorsun. Kokainin başka amaçlar için kullanılacağını pek hala biliyorsun. Ayrıca kokainin zehir olduğunu söyleyecek değilim. Sağlığından da ben sorumluyum. Dün gece yine çalışmalarda bulunmadınız. Sizde tıpkı bilgisiz bir köylüdeki ya da nasırlaşmış bir burjuvadaki gibi verimsiz bir sosyal içgüdü var. Ama bir doktorsunuz, okumuş bir insansınız, hatta yazı yazdığınızda sanıyorum. Bu durumunuzu neyle açıklarsınız? Bir şey söyleyemem, galiba çok aptalım ben. Niçin yapmacık bir alçak gönüllülük gösteriyorsunuz? İğneli şakalar yapacağınız yerde bizim çalışmalarımıza bir göz atsanız daha iyi edersiniz. Allah iyiliğini versin Liberius Averçiveç. Ben kendini beğenmiş bir insan değilim. Eğitim sorununda gösterdiğin çabayı beğeniyorum. Dağıttığın bildirileri okudum. Askerlerin moral eğitimleri üzerine neler düşündüğünü biliyor, çok beğeniyorum. Bir askerin arkadaşlarına, savunmasız insanlara, kadınlara nasıl davranacağını, temizlik ve namus üzerine ileri sürdüğün düşünceleri beğeniyorum. Ben de bu düşüncelerle yetiştirildim. Ama şunu açıklamalıyım ki, Ekim devriminden beri halkın aydınlatması için yapılan çalışmalar beni hiç doyurmuyor. Yalnızca oluk gibi kan akıyor. Bir iki kuru söz için bunca cana kıymak doğru mu? Sonra yaşamın değiştirileceğinden söz ediliyor. Hele bunu işitince korkulu umutsuzluğa kapılıyorum. Dağılıp gidiyorum. Yaşamı değiştirmek ha. Bunu söyleyenler yaşamı zerre kadar anlamamış olanlardır. Yaşamın nasıl soluk aldığını, kalbinin nasıl çarptığını hissetmemişlerdir. Yaşama kendileri tarafından biçimlenmiş, bildikleri gibi kullanılacak bir ham madde olarak bakıyorlar. Ama yaşam asla bir ham madde olamaz. Benim için yaşam, bizim kontrolümüzün dışında, kendi kendini yenileyen, değiştiren bir şeydir. Onun bize gereksinmesi yok. Ama bizim toplantılara gelir, görkemli eşsiz insanlarımızla ilişki kurarsanız, aşağılık duygusundan, melankoliden kurtulursunuz. Dövüldüğümüzü, durmadan gerilemek zorunda kaldığımızı görüyorsunuz. Umudunuzu yitiriyorsunuz. Ama insan asla paniğe kapılmamalı dostum. Ben size gördüklerinizden daha acılı şeyler anlatabilirim. Yine de kendimi kaybetmem. Kolçak sonunda yenilecek, pes etmek zorunda kalacak. Neşenizi yitirmeyin. Yuri, hay Allah diye düşünüyordu. Bir insan nasıl bu kadar anlayışsız, bu kadar duygusuz olabilir? Bütün zamanımı fikirlerimizin birbirine uymadığını anlatmakla geçiniyorum. Beni zorla yakaladı, buralara getirdi. Yine istemediğim halde yanında tutuyor. Yine de başarısızlıklarına üzüleceğimi düşünüyor. Neşelenmemi söylüyor. Bir insan nasıl olur da gerçeği göremez? Kendi bildiklerinden başkasına gözlerini ve kulaklarını kapar. Onun için dünyanın kurtuluşu Ekim devrimine bağlı. Yuri o kadar sinirlenmişti ki kendini güçlükle kontrol altında tutabiliyordu. Bu durumu Liberius da fark etti. Kızdınız dedi. Demek ki yanılgı sizde. Tutalım ki siz Rusya'nın yıldızı ve kurtarıcısısınız. Sizsiz Rusya perişan olur, yoksulluk ve bilgisizlik içinde yok olur. Ama ben sizi istemiyorum. Tükürüyorum size, sizi sevmiyorum ben. Hepiniz cehennemin dibine gidin. Siz en önemli olan şeyi unutuyorsunuz. Kafanızda yer etmiş olan düşünce için bir atasözü vardır. Zorla iyilik edemezsiniz. Sizde kurtarmak, mutlu etmek düşüncesi kökleşmiş bir alışkanlık durumuna gelmiştir. Özellikle kurtuluşu sizden rica etmeyenleri. Galiba siz benden minnettarlık bekliyorsunuz. Özgürlüğümü kısıtladınız. Ailemden, oğlumdan, işimden ve benim için en değerli olan dünyada uğrunda yaşadığım her şeyden beni zorla ayırdığınız için size teşekkür etmemi bekliyorsunuz benden. Meçhul bir birliğin Varinko'yu bastığı, her tarafı talan ettiği söyleniyor. Kamenon Vorski bunu yalanlamıyor. Seninkilerle benimkilerin kaçıp kurtulduklarını işittim. Galiba çekik gözlü, kürklü, kocaman kalpaklı tuhaf birileri soğuk havada Rinva nehrini geçip köydekileri teker teker vurup öldürmüş. Sonra geldikleri gibi ortadan kaybolmuş olacaklar. Bunlar hakkında bir bildiğin var mı? Söylenenler doğru mu? Saçma, hepsi yalan. Pekala, eğer sen o dağıttığın bildirilerdeki kadar gönlü yüce, iyi yürekli bir insansan, bırak da ailemin yanına döneyim. Onları arayıp bulayım. Nerede olduklarını, hatta sağ olup olmadıklarını bile bilmiyorum. Yok, beni bırakmayacaksan senden rica ediyorum beni kendi halime bırak. Gerisi ilgilendirmez beni. Zaten sorularına cevap verecek de değilim. Hem benim bir parça uyumaya hakkım yok mu canım? Yuri başını yastığına gömerek yüzüstü uzandı. Liberius'un konuşmalarına kulak vermemeye çalışıyordu. Liberius yine konuşmaya, baharda beyazları nasıl yeneceğinden söz etmeye başlamıştı. O zaman iç savaş sona erecek, Yuri de serbest kalacaktı. O zaman Yuri'yi burada hiçbir güç tutamazdı. Ama o zamana kadar dayanabilmeliydi. Hem sonra serbest bırakılsa bile nereye gidebilirdi ki? Kendi iyiliği için burada kalması doğruydu. Yuri öfkeyle tıpkı kurulmuş bir saat gibi diye düşündü. Susmak bilmiyor. Yıllardır aynı şeyi söylemekten utanmıyor. Kendi sesini olsun dinlemekten usanmadı mı bu keş herif? Gece demez, gündüz demez konuşur, ondan nasıl tiksiniyorum. Tanrı tanığım olsun ki bir gün onu kendi ellerimle öldüreceğim. Tonya sevgilim, zavallı yavrum benim, neredesin, yaşıyor musun? Tanrım neredeyse doğuracak, yalnız başına ne yapar? Oğlumuz mu, kızımız mı olacak, benim sevgililerim ne yapıyorsunuz? Tonya, seni anımsadıkça günahımı da anımsıyorum. Lara, senin adını almaya bile korkuyorum, içim paralanıyor, ah Tanrım. Ya şu duygusuz hayvan herife ne demeli, hala konuşuyor. Bir gün sabrım tükenecek, onu öldüreceğim. Öldüreceğim. 6. Pastırma yazı sona ermişti. Duru, sarı renklere bürünmüş bir sonbahar günüydü. Tilki burnunun batısında beyazlar tarafından yapılmış tahta kule hala duruyordu. Yuri burada Macar yardımcısı Lajos'ta buluşuyor, çeşitli işleri konuşuyordu. O gün de buraya geldi. Arkadaşını beklerken siperin çökmeye başlayan hendeğini baştan başa gezdi. Kulenin gözetleme odasına tırmandı. Karargah odunlarından yapılmış kulesi ve diğer barakalarıyla bir ortaçağ kasabasını andırıyordu. Orman yolundaki çukurların ve hendeklerin içi sabahları her yanı kaplayan buz tabakası yüzünden sertleşmişti. Çukurların kokusunda güz kendini belli ediyordu. Ayrıca biberli, baharatlı kokular da vardı. Yuri bu kokuları olanca gücüyle içine çekti. Lajos'un peşinden geldiğini işitmedi. Lajos, nasılsın yoldaş diye sordu. Selamlaştılar. Sonra hemen iş konusuna geçtiler. Konuşacağımız üç konu var. Birincisi gizlice vodka imal eden askerler konusu. İkincisi gezici hastaneyle eczanenin tekrar çalıştırılmaya başlaması. Üçüncüsü de akıl hastalarına nasıl bir tedavi uygulayacağımız. Azizim Lajos, benim fikirlerimi kabul edip etmediğini bilmiyorum. Ama benim anladığıma göre hepimiz ayrı ayrı neredeyse çıldırmak üzereyiz. Modern delilik bulaşıcı bir durum almaya başladı. İlginç bir konu. Bunun üzerinde daha sonra dururuz. Önce size başka bir şeyden söz etmek istiyorum. Kampta tedirginlik sürüyor. Vodka yapanlara karşı düşmanlık beslemiyorlar. Tersine onların tarafını tutuyorlar. Sonra askerler beyazlardan kaçan ailelerini merak ediyorlar. Bildiğiniz gibi kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan bir kafile geliyor. Askerler bu kafile gelinceye dek kamptan ayrılmak istemiyorlar. Biliyorum, zorunlu olarak bekleyeceğiz. Şu sırada da komutan seçimi yapılacak. Bütün birliklere bir tek komutanın komuta etmesi isteniyor. Galiba bu iş için Liberius yoldaş, rakipsiz aday. Ama gençlerin içinde Budovichenko'yu ileri sürenler var. Bunlar daha çok vodka yapanların tarafını tutan, Kolçak'ın ordusundan kaçan dükkan sahiplerinin Kulak'ın oğulları. Asıl gürültü patırtıyı bunlar çıkarıyorlar. Peki vodka yapanlar ne olacak dersin? Ölüme hüküm giyecekler ama infaz işi ertelenir. Biz kendi işimize bakalım. Önce gezici sağlık servisi konusu. Pekala. Yalnız şunu söylemeden geçemeyeceğim. Akıl hastalarının tedaviye başlamayı ileri sürüyorsunuz. Ben de sizinle aynı düşüncedeyim. Zamanımıza özgü doğrudan doğruya tarihsel olayların neden olduğu bir takım akıl hastalıklarıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Elimizde bunun bir örneği de var. Kampil Palik. Eskiden Çarlık ordusunda subaymış. Kendisinde doğuştan bir sınıf içgüdüsü var. Ben ölürsem ailem beyazların eline düşerse onlardan öç almaya kalkarlar deyip kuşkulanıyor. Aklını kaçıracak derecede sinirli. Ailesi gelen kafile içindeymiş. Onu sorguya çekebilmek için yeterli Rusça bilmiyorum. Angeler ya da Kamedovski size bilgi verebilir. Bu adamın kontrol altında tutulması gerek. Palik'i tanırım. Bir zamanlar ordu meclisinde sık sık karşılaşırdık. Esmer, gönül kırıcı, dar alanlı bir adam değil mi? Onun ne gibi bir yanı olduğunu anlamıyorum. Daima aşırıcıdır. Hep vurmak, öldürmek ister. Ben onu hiç sevmem. Ama elinden geleni yapacağım, o başka. 7. Güneşli, açık bir gündü. Bütün bir hafta sakin ve yağışsız geçmişti. Karargâhta denizin uğultusunu andıran boğuk, karışık sesler yükseliyordu. Ayak sesleri, konuşmalar, balta sesleri, örs gürültüsü, at kişnemeleri ve horozların öttüğü işitiliyordu. Güneşten yanmış adamlar beyaz dişlerini göstererek gülümsüyor, oradan oraya dolaşıyorlardı. Doktoru tanıyanlar selam veriyor, tanımayanlar ise yanından geçip gidiyordu. Çeteciler, beyazlardan kaçan aileleri yanlarına gelmedikçe karargâhtan ayrılmamaya kararlıydılar. Artık ailelerin gelmesi yakınlaşmış, onun için karargâhtan ayrılma hazırlıkları da başlamıştı. Her şey temizleniyor, onarılıyordu. Ormanın ortalarının yapıldığı bir düzlük vardı. Üzerindeki otlar yamyası olmuştu. O gün önemli bir konu için genel toplantı yapılacaktı. Çadırın önündeki açıklıkta irtibat subayı Kamedovski, General Kapel'in ordusuna ve kendi çeteci birliklerine ait birçok yazılı kağıdı yakıyordu. Batan güneşin etkisiyle bu ateşte yapraklar kadar saydam ve parlak görünüyordu. Alevler görünmüyor, yalnızca ortalığa yayılan sıcaklıktan bir şeylerin yandığı belli oluyordu. Şurada burada orman olgun böğürtlenlerle hala yaşıyor, canlılığını kanıtlamaya çalışıyordu. Yuri çocukluğundan beri ormanı severdi. Hele akşam üzeri güneş batarken ormanda dolaşmaya bayılırdı. Böyle zamanlarda kendisini de güneşin ışınlarıyla dolduğunu hissederdi. Sanki yaşamın bağışladığı güzellikler sel gibi göğsüne dolar, varlığını kamçılar, sonra omuz başlarından birer kanat halinde çıkar gibi olurdu. O sırada yine aynı duygularla doldu. Gözlerini kapayarak Lara diye fısıldadı. Bununla bütün yaşamına, dünyaya, önünde serili duran her şeye sesleniyor gibiydi. Ama günlük yaşamın gerçekleri sürüp gidiyordu. Rusya hala Ekim devriminin sorunlarıyla uğraşıyordu. Yuri çetecilerin tutsağıydı. Dalgın bir tavırla Kamenovorski'nin yanına yaklaştı. Evrakları mı yakıyorsun dedi. Hala bitiremedin mi? Vallahi günlerce yaksan bitmez. Yuri ayağıyla kağıt yığınını karıştırdı. Beyazların istihbarat servisine ait evraklar da bunlar. Yuri'ye Ransenivç hakkında bir şeyler bulacakmış gibi geldi. Ama gizli mesajlardan başka bir şey göremedi. Bu sırada Kamedoworski cebinden bir kağıt çıkarıp uzattı. İşte sağlık birliğini ilgilendiren emirler dedi. Çetecilerin ailelerini getiren kervan gelmek üzere. Kamptaki işimizi de akşama kadar bitiririz. Yani buradan hareket etmemiz yakındır. Yuri kağıda bir göz attı öfkeyle ama bana geçen seferkinden daha az araba vermişsiniz dedi. Hastaların arasında yürüyebilecek kimse yok. Sedyelikleri ne yapayım? Ya ilaç, yatak ve araçları nereye koyacağım? Bir yolunu bulup işinizi halledeceksiniz. İnsan ayağını yorganına göre uzatmalı. Şimdi bir şey daha var. Bunu sizden hepimiz rica ediyoruz. Bir yoldaşımızı muayene eder misiniz? Amacımız sadık, çalışkan, eşsiz bir askerdi. Kafasından zoru var galiba. Palik mi? Ondan bana Lajos söz etti. Tamam, gidip onu görüverin. Onun zoru aklından. Ben de öyle sanıyorum. Geceleri hiç uyumuyormuş. Gözünü kapadığı anda tuhaf düşler, korkunç alevler içinde kalıyormuş. Pekala, şimdi gider görürüm. Toplantı ne zaman başlıyor? Neredeyse toplanırlar sanırım. Niçin soruyorsunuz? Ben gitmiyorum doğrusu. Toplantıyı bizsiz de yürütürler. O halde ben de gidip Palik'i yoklayayım. O kadar uykum var ki gözlerim kapanıyor. Geceleri Liberius Averievich ve sivil nutuklar çekmeye bayılıyor. Çenesinden bıktım usandım. Palik'i nerede bulurum acaba? Kayın ağacı korusunu biliyorsunuz ya. Evet biliyorum. Oradaki düzlükte birkaç tane subay çadırı vardır. Bu çadırlardan birini Palik'e verdik. Ailesi geliyor. Oradadır sanıyorum. 8. Palik'i görmeye giderken Yuri adım atacak gücü olmadığını hissetti. Uykusuz geçen gecelerin verdiği yorgunluktu bu. Gidip yatağına uzanabilirdi ama Liberius'un gelip yine konuşmaya başlayacağından korkuyordu. Ormanın açıklık bir yerine gelince yaldızlanmış gibi parlayan kuru yaprakların üstüne uzandı. Kolunu bir ağaç kütüğünün üstüne koymuş, başını da koluna dayamıştı. Yatar yatmaz uykuya daldı. Soluk yaprakların arasında sanki büyülü bir pelerine sarılmış gibi kaybolmuştu. Ama çok geçmeden uyumak için duyduğu arzu uyanmasına neden oldu. Vücudu yorgundu ama kafası uyanıktı, işliyordu. Zihninde düşünceler dönüp dolaşıyordu. Kaygılıydı ve üzülüyordu. Tanrı belanı versin Liberius diye düşündü. Sanki dünyada bir insanı çıldırtacak başka çareler yokmuş gibi hem beni zorla burada tutuyor hem de bitmez tükenmez çenesiyle kafamı şişiriyor. Bir gün onu öldüreceğim. Renkli bir kelebek güneşin vurduğu açıklıkta kanat çırpıyordu. Yuri kelebeği uykulu gözlerle izledi. Çok geçmeden yeniden uyuyakaldı. Ama biraz sonra yine uyandı. Alçak sesli fısıltıyla konuşulduğunu işitmişti. İşittiği birkaç sözcükten bunun gizli, yasa dışı bir iş konuşması olduğunu anladı. Onu gören olmamıştı. En küçük bir hareketi ölümüne neden olabilirdi. Olduğu yerde kımıldamadan taş gibi yere yattı, dinledi. Seslerden birkaçını tanımıştı. Bunlar her türlü karışıklıkta baş kaldırmada parmakları olan Koska, Goşa, Sanka ve onların peşinden hiç ayrılmayan aptal Trenti Galuzin'di. Zakar da aralarındaydı. Zakar'ın vodka işinde de parmağı vardı. Ama elebaşıların adlarını bildirdiği için şimdilik izlenmekten vazgeçilmişti. Yuri'yi asıl şaşırtan şey komutanın koruyucularından Sinoy'un da orada bulunmasıydı. Demek o da komploya karışıyordu. Komplocular düşman tarafından gönderilmiş devriye kuvvetleriyle tartışıyorlardı. Düşman devriyelerinin sesleri pek işitilmiyordu.